بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين بخش السوم روش شناسية علم أخلاق عالمان مسلمان اخلاق کتاب های اخلاقی خیش را به شیوه های مختلف تألیف کردن بیانورد. Bu bölümde arz edeyim ki ahlak ilminde takip edilen yöntem iz arz edeyim ki hangi üslup beyan edilecektir. Birçok ahlak kitapları yazılmıştır. Alimler, farklı alimler tarafından kaleme alınmıştır. Bu ahlak kitaplarını yazanlarda bazen bakıyorsun ki yazan şahıs ağırlık olarak felsefi bir yapıya, düşünceye sahiptir. Dolayısıyla onun yazmış olduğu ahlak kitabında daha çok bakıyorsun ki temelini felsefi kurallar, felsefede elde ettiği bilgiler, esaslar, ilkeler oluşturmaktadır. Bazı ahlak kitaplarını yazanlar bakıyorsun ki ariflerdir, irfanda derinleşen insanlar tarafından kaleme almıştır. Tabi olarak onlarda da ahlak kitabında daha çok irfani boyut ağırlık kazanmaktadır. Bazı ahlak kitaplarını yazanlar ise müfessirler ve hadisçilerdir. Bunlar da bakıyorsun ki daha çok Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Peygamber'in ehl-i beytin hadisleri az edeyim ki bu ahlak kitaplarda temeli oluşturmaktadır. Buyuruyorlar ki özet olarak ahlak kitaplarındaki kullanılan üslup üç üsluptur. Bazıları felsefi üslubu esas almışlardır, bazıları irfan üslubu esas almışlardır, bazıları da hadisler ve ayetlerden yararlanmak üslubunu esas almışlardır. O insanlar ki, o ahlak yazarları, kitap yazarları ki felsefi düşünceleri ağırlıklıdır. Onlar da felsefi boyutları daha öndedir. Bakıyorsunuz ki felsefede etmiş oldukları, elde etmiş oldukları getirileri, bilgileri, esasları ahlak kitabında da yararlanıyorlar. Şöyle ki, ahlak ilmini gördük ki biz şimdiye kadar en ahlak ilminde en önemli unsuru ve temeli oluşturan insanın iç dünyasıdır. Ruh özellikleridir. Davranış biçimleri de ahlak ilminde yani yapılacak hareketler, eylemler, davranış biçimi de ahlak ilminde tabii olarak ele alınıyor. Gördük ama daha çok yani esası oluşturan ruh boyutundan, ahlakın kendisi de görüyoruz ki hulk kelimesinin çoğuluğu hulk nefsi özelliğe anlamına geldi. Hulk nefsin kalıcı özelliği demektir. Dolayısıyla ahlak ilminde en önemli faktör veya da esas ve temeli oluşturan boyut insanın nefsiyle ilgili olan boyutudur, ruhuyla olan ilgili boyutudur. Böyle olduğu için bu ahlak kitabını yazan, ahlak ile ilgili kitap yazan felsefi ağırlıklı insanlar insanın nefsiyle ilgili felsefede edinmiş oldukları izlenimleri, bilgileri, kazanımları ahlak ilminde kullanıyorlar. Halbuki diyorlar ki biz burada istiyoruz ki nefsimizin kalıcı özellikleri konusunda biz bir tercih yapalım. Ve nefsimize yararlı olan kalıcı kazanımlar nefsimize kazandıralım. Zararlı olanlardan nefsimizi ayıklayalım, arındıralım. Öyleyse diyorlar ki biz bunu neyin nefse yararlı olacağını, neyin zararlı olacağını bilmemiz için ilk önce nefsi tanımamız lazım. İnsan nefsi nedir? Zaten felsefede de, felsefenin bir bölümü de insanın nefsiyle ilgilidir. Felsefenin hatta en önemli bölümlerinden birisidir. İnsanın nefsini tanımak. Nefis nedir ise, ruh nedir? Ve nasıl bir varlıktır? Başlangıcı nedir, sonucu nedir? Hangi özelliklere, hangi azizim donanımlara sahiptir. Bunların hepsi azizim ki felsefede söz konusu oluyor. Ve orada böyle olunca biz nefsin tahlilini, incelemesini felsefede yaptığımızda dolayısıyla biz nefsin kemalinin yani nefse neyin zararlı olduğunu ve neyin faydalı olduğunu da felsefede bir ölçüde bilmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu ilkeleri ki bu nefesle ilgili ilkeleri, kazanımları felsefede kazanmış olan bir felsefi ağırlıklı düşünceye sahip olan alim ahlak kitabını yani nefsin sıfatlarıyla ilgili kitap yazmaya kalkıştığında işte bu kazanımını temel olarak alıyor. Bunları ahlak ilminin yani başlangıç ilkeleri olarak alıyor. Diyor ki işte bu esas üzere biz işte bakalım hangi sıfatlar nefs için güzeldi, hangi sıfatlar çirkindi. Hangi sıfatlar nefsi kemale götürür, hangisi nefsi kemaldan alıkoyar. Bunları belirlemede ölçüyü felsefeden almış olur. İşte diyor ki böyle olduğu için peki bu insanların ahlakla ilgili ortaya koymuş oldukları sunumların, ortaya koymuş oldukları ilkelerin, bilgilerin doğruluğunu biz nereden, nasıl o zaman anlayacağız? Diyor, o zaman diyor ki bunlar eğer ahlakla ilgili bir şey söylüyorlar ise bunu sağlamanın yolu yine bunların temel aldıkları nefisle ilgili felsefi kazanımların doğruluğunun bakmaktır. Bunlar bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki mesela şu sıfat nefs için zorunlu sıfattır. Kazanılması gereken de güzeldir, kemaldir. Neye dayanarak diyor ki işte nefsin şu özelliğinden dolayı. Çünkü felsefede nefsin şu boyutu ispatlanmıştır. Bu boyut da bu sıfatı gerektiriyor. Nefis felsefede ispatlanmış ki şu donanımlara sahiptir. 5 kuvve-i batiniyesi var. Kuvve-i hıyaliyesi var, kuvve-i vehmiyesi var, kuvve-i akliyesi var. Arz edeyim ki, 3 tanesini saymış oldum, ikisi zihnime şu anda gelmedi. Kuvve-i akliye, kuvve-i vehmiye, kuvve-i hıyaliye. Arz edeyim ki, kuvve-i musevvere. Bir de kuvve-i musevvere, bir daha 5 tane mesela nefsin iç dünyasında sahip olduğu güçler var. Bunlar, yani donanımlar var. Bu donanımların her birisi işte diyor ki bu donanım kuvve-i vehmiye şunu gerektirir, kuvve-i akile şunu gerektiriyor, kuvve-i hiyaliye şunu getirir, kuvve-i musabbere şunu gerektiriyor gibisine. Bir de kuvve-i müştereke diye ala müştereke bir eki daha var. Bu 5 güç yani nefsin iç dünyasındaki boyutları. Arz edeyim ki bu boyutların işte bunları gerektiriyor. Bu sıfatları gerek nefiste olay ki bu nefis kemale erer. Bu nefsin kemal nefsin diyor ki bu haliyle ilerleyebileceği zirvesi şudur diye. Bu zirve nefsin zirve halidir. Bundan aşağıda kalırsa kayıp halidir. Hangi sıfatlar bu nefsi bu zirveye ulaştırır? Mesela diyelim ki bu insanlar ki şey oluyorlar, bu psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Bunların sorunları nerededir? İşte bu nefsin güçlerinde oluşan, arz edeyim ki, arızadan dolayıdır. Mesela bazıları kuvve-i vehmiyesinde bir sorun oluşuyor. Bazıları kuvve-i hıyaliyesinde sormuş. Onlar ki, o çok böyle deli hareketler yapıyorlar, saldırgan oluyorlar, kendilerine çarpıyorlar. Bunlar kuvve-i hıyaliyeleri bunların bozulmuş oluyor. Kuvve-i hıyaliye mesela nerede? Biz kuvve-i hıyaliyeyi mesela uykuda kullanıyoruz. Uykuyu görürken manayı şekillendiren yani Allah'tan gelen o ilhamı, uykuda alınan ilhamı şekile sokan ona biçim veren, şekillendiren kuvve-i hıyaliyedir. Bu kuvve-i hıyaliye eğer doğru çalışırsa manayı çok berrak olarak arz edeyim ki canlandırır ve insanın rüyaları sadık olur. Ama eğer kuvve-i hıyaliyede bir bozukluk meydana gelmişse bulanık olur. Manayı kirleter, manayı yanlış şekillere sokar. Dolayısıyla karma karışık rüyalar görür. Bu kuvve-i hıyaliyenin şiddetli hastalanması işte o insanın delice hareketler, saldırganlığı kendisine, çevresine. Bu niye öyle oluyor? O çünkü kuvve-i hıyaliyesi onun ruhuna gelen manaları anormal şekillerde, istenilmeyen şekillerde canlandırır. O görüyor bir şeyleri. Bir şeyler görüyor, ona gösteren o şekiller, anormal şekiller, korkunç şekilleri gösteren kuvve-i hıyaliyedeki arızadır. Doğru şekil vermiyor diye bu insan deli oluyor. İşte şeyde, felsefede bu nefsin bu boyutları birer birer tahlil edilir. Sonra bunlardaki kazanımlar elde edildikten sonra bunları esas alıyor, geliyor ahlak ilmine. Ahlak ilminde o zaman diyor ki madem ki biz eğer istiyorsaksa kuvve-i akliyemizin sıhhatli olması kemalini, kuvve-i vahmiyemizin sıhhatli olması ve kemalini, hıyaliyeni, kuvve-i müşterekeni, kuvve-i musevvireni, bunların sıhhatli olması istiyorsaksa her birisinin şu şu sıfatlara sahip olması lazım. Ve şu şu sıfatlar da bunları arızalı eder, hasta eder. Fi kulubihim merez. Kalplerini hasta eder. Bu hasta eder. Mesela kuvve-i akliyenin hasta olması insanın imanını elden alıyor. Münafık yapar insanı. Nifak hastalığı nereden geliyor? Kuvve-i akliyenin hasta olmasından kaynaklanıyor. Eğer ve bunun gibi kuvve-i vahmiyenin mesela diyelim ki hasta olması insanın şüpheci olmasını, şüphe, her şeyden şüpheye, güven duygusunun kaybetmesini, itminan, kendine güven, çevreye güven, bunları yitirmesini ve benzeri. İşte bunları bu sefer ahlak ilminde de yararlanıyor ve hangi sıfatların, hangi huyların, hangi hulkların nefsimizin kemali ve hangisinin nefsimizin eksikliği olduğunu bize felsefeden almış olduğu bu bilgilerle bu insan ahlak ilminde söylemiş olur. Bunları sağlamanın da yolu tekrar bu ahlak ilminde beyan etmiş olduğu bilgileri o felsefi kazanımlara geri onlara irca ettirmek ve bizatihi o felsefi kazanımların doğruluğunu yanlışlığını tartışmana geçer. Eğer bu ahlak ilmindeki felsefi esas alıp ahlak yazanın ahlak ilminde söylemiş olduğu bir sözün ilk doğru olması, ilk önce gerek o felsefedeki kazanımlardan uyuşması lazım. Saniye o felsefi kazanımdaki kazanımların kendisinin doğru olması lazım gibi bu şekilde bir sağlama yapmış olur. Bu bir üslup. İkinci üslup, irfan ağırlıklı olan insanların yazmış oldukları ahlak kitaplarıdır. Yani kendisi arifdir, kendisi irfanla ilgilenen bir insandır, kendisi irfanı yaşama sahiptir. Bu insan bir sefer kalkıyor bize ahlak konusunda bilgi veriyor, kitap yazıyor veya ders veriyor. Bu insan da peki temel olarak neyi alacak? İrfanı. İrfan nedir? İrfanda artık mesela diyelim böyle tahlile dayanmıyor irfan. İrfanda arz edeyim ki büyük irfanın asıl unsuru yani irfanın bilgi edinmenin kaynağının asıl kaynağı ilhamdır. Keşf-i şuhuddur. Yani mükaşefe. Yani ben kalbimle gördüm bunu diyor. Bana böyle ilham oldu diyor. İrfanda mesela diyelim ki ilhamı getiren melekler mesela tenezzelül melâiketi ve ruh. Mesela bir ayet-i kerime var. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Onlar dediler bizim Rabbimiz Allah sümmes tekamu ve bunda istikamet yani Allah'ın rububiyetinde Allah'ı Rab edinmekte dayandılar. Allah'tan başkasını kendilerine Rab edinmediler. Tetenezzelu aleyhumul melaike. Melekler onlara iner. Ellâ havfun aleykum. Sizler için bir korku yoktur. Ne dünyada ve ne ahirette ve dünya ve ahirette biz sizlerin arkadaşları ve dostlarıyız. Bizim aramızda samimiyet vardır. Şimdi melekler, şimdi arif bir insan diyor işte ben meleklerden bu bilgiyi alıyorum. O demiyor artık ben mesela diyelim ki düşünerek, filozof daha çok ben düşünerek böyle azim filozoflar mesela bakın onların fotoğraflarında ve düşünceli o büyük şahsiyetlerde böyle düşünen şekilde fotoğraflar onlar için çizerler. Ama arif ne? Arif bakıyorsun ki mesela başını böyle aşağı almış kendine geçmiş şekilde fotoğraf olan çizerler. Niye? Arif diyor ki ben ilham alıyorum. Ben diyor ki nefsimle ilgili, nefsimin dereceleriyle ilgili, nefsimin Allah'a varırken geçeceğim menzillerle ilgili, hangi menzillerden geçeceğim, hangi merhalelerde olacağım, hangi yani Arif diyor ki ben sizin kıyamette yaşayacağınız merhaleleri, sorguları ben bu dünyada geçiriyorum. Ben bu dünyadayken bu merhalelerden geçtim diyor. Ben berzahı öteledim diyor. Berzah aleminden açtım diyor. Dolayısıyla arz edeyim ki o diyor ki ben bu yolu Allah'a giderken likaullah'a ulaştım. Henüz siz kıyamette, kıyamet olacak merhalelerden geçeceksiniz. Bir merhaleye geleceksiniz ki orada Allah'la lika, Allah'la karşılaşma, buluşma merhalesini yaşayacaksınız ve siz bunu kıyamete saklamışsınız. Ben bu dünyada bunu yaptım. Bu merhalelerden geçtim. Baktım gördüm bu her merhalede nefsimin hangi şey bana Allah'a götüren güç oldu ve hangi şey sırtıma binen ağırlık oldu. Bazı şeyler merhale şimdi insan berzak aleminde mutlaka ya yuhal insan inneke kadihun ila rabbike kadihen fe mulaqi. Ey insan sen çabalarla Allah'a doğru gideceksin yüklerle yani zahmetlere katılarak gideceksin ve ulaşacaksın mutlaka. Şimdi biz bir bunu şeyler arif olmayan insan bunu kıyamete saklıyor. Kıyamette bu sıkıntılı oluyor. Yani burada biraz hafif bu yolları geçmek biraz kolaylıkla geçiyor. Hani İmam Sadık Aleyhisselam diyordu ki cüz naha ve hiye hamide biz geçtik cehennem sönüktü. Arif insan burada geçiyor. Arif insan mesela diyelim ki cehennemin şeyler timsahlar vadisinden geçerken timsahlar donuktur. Canlı değil. Canı yoktur. Yani çıkmıyor karşısına. Yılanlar vadisindeki Musa'nın ve o yılanlar iki dillerini, dişlerini çıkarmışlar saldırgan için. O yılanların bölümünden geçerken yılanlar da donuktur. Yani uyuşukturlar. Ateş ise yakıcı değil. Oradan geçiyor. Dolayısıyla dünyada geçen insanlar çok rahat geçiyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam buyurdu ya mutu gable en temutu ölmeden önce ölünüz. Arif diyor ben öldüm diyor. Hayattayken öldüm. Ve ben buraları geçtim ve gördüm ki bu yolu giderken nerede hangi şey benim önüme engel olacağını gördüm. Gördüğümde de hemen ondan sakındım. O merhaleyi geçtim ve hangi şey benim kolum, kanadım, gücüm oldu orada. Beni az edeyim ki oraya doğru sevk etti. Az edeyim ki yol gösterici oldu. Ne? Onları da gördüm. Dolayısıyla ahlak ilmini yazarken menziller, nefis menzilleri diye yazar. Menazilü sahirin. Seyredenlerin menzilleri. Hacı Abdullah Ensari'nin yazmış olduğu. Menazilü sahirin. Bunlar mesela bazen 100 menzile, diyor ki 100 tane menzil var Allah'a giderken. Bazıları bine çıkarıyorlar, yüzde bölüyorlar ayrıca. Az edeyim ki, bazıları bunu mesela diyelim ki 7 asır menzile bölüyorlar. Heft şehri eşk, Attar diyor ya mesela, Attar'ın şehrinde mesela. 7 aşk şehri. Arz edeyim ki, o diyor ki, Attar bu 7 şehri de geçti, ben henüz derhem-i kuçeyi dermandayım mesela. Bir sokağın bir köşesinde kalmışız, henüz bu sokağın bir köşesine bile dönmemişiz. O 7 şehri gezdi gitti mesela, biz böyle. Şimdi Arif böyle diyor, diyor ki kardeşim ben gittim gördüm. Ve dolayısıyla nefse şunlar zararlıdır, bunlar yararlıdır, bu beni uçurur, bu beni yere çakar diye kitap yazıyor. Onun da o zaman nedir? Onun dayandığı ilkeler nedir? Kendisinin bulgularıdır. Tecrübeleridir. İrfani tecrübeler, irfani bulguları. Yaşayarken ulaştığı sonuçlardır. Az edeyim ki, bunu sağlamanın yolu nedir? Bunu sağlamanın yolu da insanın kendisinin bizatihi o yola girmesi. Bir de irfan-ı nezerideki bu yani bu söylemlerim arz edeyim ki o irfan-ı nezerideki ispatlarla bazen Arif aynı zamanda söylediklerini burhanla da kanıtlıyor yani sadece de bu gördüm tamam böyle demiyor. Bazen de aynı zamanda bizi ikna etmek namına burhan da getiriyor. Yani iki kere iki dört eder gibisinden bir takım deliller ortaya koyuyor. O zaman bu sözlerim yani irfan ağırlıklı sözlerim ahlak ilminin sağlaması o bilgilerin bizatihi o irfani buluşlara irca ederek orada doğruluğunun sağlanmasıdır. Bu da arz edeyim ikinci yöntem. Üçüncü yöntem müfessirlerin ve hadisçilerin yöntemidir. Bunlar da diyorlar ki kardeşim ya Allah Teala bize elçi göndermiş. Zaten bize bu konularda eğitmenimiz var. Bakalım Allah Kur'an'da neler demiş, bakalım peygamber ne demiş. Burada esası Kur'an-ı Kerim ayetleri ve peygamber ve Ehl-i Beyt'in ki o elbette Şiası, Sünnüsü Ehl-i Beyt'e ehemmiyet vermez. Az edeyim ki Kur'an-ı Kerim peygamber ve Ehl-i Beyt'in bize bu yolda göstermiş olduğu önderlik ve açıklamalar, bilgiler arz edeyim bunları esas alarak ahlak ilmini dair kitap yazıyor. Ki bunların yazmış oldukları kitaplar aslında bir çeşit tefsir ve bir çeşit hadis kitabıdır. Ve hadisi yorumlama. Mesela diyen var, bunlar çok böyle, Erbeyn mesela, 40 hadis. Ahlakla ilgili 40 hadisine yapıyor. Esas alıyor. Mesela İmam Rahmetli'nin de var. Çok büyük şahsiyetler. Genellikle büyük şahsiyetler mutlaka Erbeyn diye bir kitabı olur. Yani 40 önemli hadisi esas alır. Onları getirir, açıklar ve insanla ilgili, yani insanın ahlakıyla ilgili ve arz edeyim ki bütün boyutları orada beyan etmiş olurlar. Bu da arz edeyim üçüncü yöntem. Burada diyor ki bu kitapta arz edeyim ki en doğrusu da yani en güzeli de en kapsamlısı bu ki insan bunların her üçünden yararlanır. Hem felsefeden yararlanır, hem irfandan yararlanır, hem hadis ve Kur'an'dan yararlanır. Böyle bir ahlak kitabı oluşturabilse bir insan arz edeyim ki bu daha kapsamlı olur ve insanlar için daha güzel bilgi verici olur diyor. Arz edeyim ki böylece bugünkü dersimizin özeti bundan ibarettir. Şimdi isterseniz bir tatbik etmeye başlayalım. Bakalım ki ne buyuruyorlar. Âlimân-ı Müslümân-ı Ehlâk kitab-hayı ehlâk-ı hişra bir şive-hayı muhtelif-i te'lif kerden ki bunu diyor ki elbette bu üç yöntem İslam alim, İslam ahlak bilimler, bilginlerinin izlediği yöntemdir. Yani bilahane mümkün de ahlak ilmi dedi ki sadece ahlak ilmi inananlara ve Müslümanlara mahsus değil. Hatta ateistlerin bile ahlakı var dedik. Bu üç yöntem Müslüman bilginlerin ahlak konusunda izlemiş oldukları yöntemdir. برخی از آنها سعی کردن با شناخت انسان از طریق حکمت و فلسفه کمال اون را شناسایی کنن و پس از اون راه های رسیدن به اون کمالات را نشان دهن. باز دارده میشه که بکنم فلسفه در بیست انسان کمال ندر. انسان فلسفه انسان روحون نصف را تانمیور و نفسین کمالی نده بولیور. O felsefideki bulguları, kazanımları esas alıyor ve diyor ki işte bak şu şeyler, bu özellikler nefse kemalıdır ve nefsin güzelliğidir. Şunlar da nefsin kusurudur ve nefsin hastalığıdır diye böyle bir şey kitap yazmaya koyuyor.
Peki bir insan bu dedin ya nefsin iç dünyasına sahip olduğu o şey var. Onların üçüne sahip olsa veya ikisine, ya hepsine sahip olmasa kemale ermesi mümkün mü?
Herkesin bir derecesi var. Yani biz isteyek istemeyek. Herkes bir dereceye mutlaka doğru gidiyor yani. Yani bütün nefisler mutlaka olgunlaşırlar. Yani ateistin nefsi de bir dereceye doğru gidiyor. Ama bu dereceye giderken bir budur ki yani böyle o Ravhan Reyhan mesela yani şey olsun bahçeler, güllükler, çimenlikler olsun. Bir de budur ki yok öyle değil. Azizem tesliyet-ü cehim, Allah korusun, ateşi tatmak. Yani bilahare bu kemal nefsi götürüyor bizi, Allah'a doğru gidiyoruz. Yani hiçbir insan yoktu Allah'a doğru gitmeye. Ateist de Allah'a doğru gidiyor, ben iman ehline. O bilahare ama bu derece, hangi dereceye doğru gidiyoruz, o önemlidir. Tabi bu dediklerimiz, bu adamlar ki bu mesela üç boyut, felsefi, irfani ve rivai bunlar, bizim mesela diyelim ki önderlerimizdirler yani. Bunlar üst dereceleri. Bizler de inşallah bunlara öğrencilik ederek bir şeylerde nasipsiz olmayalım. Azdan çoktan bir şey nasip etmeye çalışıyoruz. Allah cümlemizi inşallah en kemalinden nasiplendirsin. Revişin deste ez nimsemdegan revişi felsefist. Bunlar felsefi yöntemi tercih ediyorlar. Yani raha teşkisi dürüstü, kazaya gider, in asar amadest, revişi kıyası ve felsefiz. Yani bu gibi eserlerde gelen cümleleri, bilgileri, doğruluğunun teşhis etmenin yolu felsefede kullanılan usul. Felsefedeki kullanılan usul nedir? Kıyas, burhan. Kıyas dediğimiz, sanmayın mukayese, yani kıyas dediğimiz yani burhan demektir. Bu mantıkta mesela biz okuyacağız inşallah ileride. Şimdi bu, yani şimdiden daha bir sonraki dersimiz bize istidlal yöntemleriyle ilgilidir. İstidlal yöntemlerinin en önemlisi kıyastır, burhandır yani burhan. Felsefede mesela genellikle sözünü ispatlamak için düşünerek bu düşünceden bir kıyas yani bir bilgi, delil, burhan üretiyor yani. Bu burhana dayandırıyor sözünü. Dolayısıyla diyor ki biz bu eserlerdeki sözlerin doğruluğunda yine burhana irca etmez. Görelim bakalım bu dedikleri şeyler burhanla ispatlanabiliyor mu? Mesela eğer diyorsa ki insan nefsinin mesela kemali fazilettedir. Mesela insan ancak mesela güzel huyla kemale erişebilir. Bu şeyde felsefi bir şey olarak ahlak kitabında bu geri alıyorsa bakalım ki bu güzel huyun insan için gerekli olduğunu ve hayırlı olduğunu burhanla ispat edebiliyor mu? Ona bakacağız yani. Hangi burhana dayanıyor? Nedir yani? Niçin insana mesela cömertlik faydalıdır ama cimrilik zararlıdır? Yani niçin? Onu burhanla ispatlıyor. Biz de o burhanın doğruluğuna bakacağız. Bəli. Eğer bir hakim in konu asarra beresi kunin durusti ve nadurusti metalibi onra teşhis deyim. Eğer bu gibi eserleri inceleyelim ve onların doğru olup olmadığını teşhis etmeye kalkışarsak bayet ez revişi egli ve felsefe ispat edelim. Aynı aklı ve felsefi boyut yöntemle biz de yararlanacağız. Ezin numune kitabha mitevan bu gibi kitaplardan birisi. Mesela bu karşıda kitap sanmış. Tehzibul Ahlak İbn-i Muskibey. Taharetul Erak yine bu da İbn-i Muskibey'indir. Ve ahlak-ı nasiri Hacı Nasreddin-i Tusi'ni. İbn-i Miskevek bu tehzib-ül ahlakta diyor ki ben ihtiyarlamıştım kendime geldim. Yaşım çok ilerlemişti. Ve fark ettim ki yani kaybediyorum. Bir kendime geldim ve çok zor oldu benim bu islah-ı nefs. Ama yine de bu yol açıktır. Mayus olmayın. Gerekiyor diyor. Bunu İbn-i Miskebey az edeyim ki büyük bir Şia alemidir. Şeyin Sedreddin'i Molla Sedra'nın ustalarındandır. Bu arz edeyim ki işte diyor ki tehzim-ül ahlaktan ben yaşım ilerlemişti. Dönüş yaptım. Siz de diyor hayatta bu dönüşü mutlaka yapın diye arz edeyim ki bu kitabı ondan sonra yazmıştım.
Yazardır
ha mı tehzim-ül ahlak? Bu İbn-i Miskebey hem tehzim-ül ahlakın ve hem taharetül erakın yazarıdır. Tehzim-ül ahlak, ahlakın nezafeti,
tenzif,
tenziflemek, ahlakı, tehzip, hizbden yani, hedebeden yani ayıklama, ahlakı ayıklamak.
Seçmek.
Ayıklamak, kötülerden çekin. Taharetül erak, erak da irgin çoğuldu. İrk, insanın iç damarlarına diyor, damarların temizliği. Yine bu da azilet, taharet. Ahlak-ı Nasiri'de Hacı Nasiruddin-i Tusi gerçekten çok büyük bir şahsiyetti. Yani arz edeyim ki Şii aleminin iftihar edeceği çok çok büyük bir zattır. Felsefe dalında, şey dalında, yani her ilimlerde, özellikle astronomi iliminde arz edeyim ki ve ahlakta, her boyutta çok yegane bir ferddir. Bunun mesela diyelim ki
Meşhed'de mezar olan mı?
Hacı Nasreddin Tusi bilmiyorum mezar zaten orada olmasın.
Meşhed'de ziyaretine gittik ben ya.
Ben de evet orada olmasın. Şeyh
Tusi.
Şeyh Tusi değil mi?
Yok.
Şeyh Tusi.
Şeyh
Tusi. Öyle mi? Bilmiyorum. Hacı Nasreddin Tusi var. Zeyn Andri mezar edilir. Şimdi Şeyh Tusi var. O da çok büyük zattı. O fakihtir. Şeyh Tusi mesela şey yazmış mesela El İstibsar kitabını yazmış. Az edeyim ki hadis kitaplarından men la yahzuruhul fakih yoksa bir başka yani iki tane hadis Şia'nın o dört tane hadis kitabından ikisini Şeyh Tusi yazmış. Ve fıkıh dalında Şeyh Tusi yani mesela diyelim ki köşe taşlarından birisidir. Şia aleminde köşe taşı olan birkaç tane müştehit var. Birisi mesela Şeyh Mufid'dir. Ki İmam-ı Zaman selamun aleyh kardeşim diye hitap ettiği mektubunda. Kendisine mektup gönderiyor kardeşim. Çok önemli bir şey.
Hangi alim?
Şeyh Mufid. Biri Şeyh Tusi'dir. Biri Allame-i Hilli'dir. Bunlar çok köşe taşıdılar. Yani Şia ilimlerini bunlar doldurmuşlar. Bu üç tanesi çok önemlidir yani Şia aleminde. Arz edeyim ki ama Hacı Nasreddin Tusi fıkıh boyutunda değil. Daha çok o akli boyutlarda ön plana çıkmış. Ve aynı zamanda İran'da Şialığın yerleşmesinde en etken rolü oynayan zatlardan birisi budur. Hacı Nasreddin Tusi'dir. Allah rahmet eylesin.
Onun mezarlığı da
var canım. Bilmiyorum zihimde değil yani. Bunlar bana bakalım. Yok şey Hacı Nasreddin Tusi'nin mezarı şeydedir. Az deyim ki yok. Kazmeyn'dedir. Kazmeyn'de merhum vefat etmiş ve arz edeyim ki orada defnedilmesini haramın girişinde giriş kapısında orada defnedilmesi ve mezarın yanına yazılır ve kelbuhum basitun dirâhîhî bil vesîn ve köpekleri ayağını dizip koymuş onların kapısının astanasında ayağını uzatarak yatmıştır onlara. Kendisini diyor ben imamım.
Hayır öyle değil.
İmamların, İmam Hüseyin Kazım'la İmam Muhammed Tabi'nin köpeğiyim diyor.
Zerif-i
şeriflerine arka arkaya dedi abi. Evet. Ve kendim onları orada. Derin buna kitaba mebahis-i felsefi metreh der kitap nefs-i mebna-i kâres. Bu kitaplarda arz edeyim ki Kitab-ı Nefs, felsefenin Nefs kitabındaki bahslar temeli oluşturuyor. Mebna-i Karis çalışmanın temeli diyor. İbtidâ bâ ispâde ez onçî filisofân derbare-i nefs-i insan ve eksam ve kuvay un goftehem. İlk başta filozofların insan nefsinin kendi hakikatında ve onun kuvası, güçleri hakkındaki bilgiler konusundan yararlanılıyor. Ki insan ve kemal her iki kez kuvay nefs-i şınaktı bir şey. İnsanın her gücünün onların kemali nedir? Bunlar tanımlanıyor, bilinir. Vesves rahayı destiyabı bir on kemalat marifimiş. Sonra da diyor ki kardeşim bak nefisin zatı budur. Güçleri budur. Bunların kemali de budur. Peki bu kemallara ulaşma yöntemler nedir? İşte bunlar diye ahlak ilminde bahsediyor. Mebahisi hemçün saadet, fezilet, rezilet, itidal, şecaet, iffet, hikmet, adalet bu gibi kavramlar az edeyim ki hep bu kitaplarda söz konusudur. Yani bunları da mesela felsefi dediğim gibi yani felsefeden o nefsin hakikati ve nefsin güçleri konusunda ve onun kemalları konusundaki bilgilerden yararlanarak bu bahsleri kitaplarda söz konusu ediyorlar. Bu bir yöntem. Desteği diğer az asar-ı ahlaki ezrebiş-i irfani peyrevi mükunen. Bunlar ise irfandan irfani yöntemden yararlanarak bunu takip ediyorlar. Derin bunu asar dilgah-ı arifan derbari insan ve cihan mebna-i karas. Bu asarlarda ariflerin insan konusundaki görüşleri ve dünya konusundaki görüşleri ahlak ilmindeki bilgilerin temelini oluşturmaktadır. Yani mukaddimat ve pişferzhai mebahis-i ahlaki ez irfan-ı nezeri ehz vesves nişan edilmiş demek ki insan va teyyi kulan merahim ve menazil mitevanet bir gayet-i vücudi hud bereset. Yani irfan-ı nezerine ilk başta insanın mesela diyelim ki yaratılış amacı yani onun gayet varması gereken nokta belirleniyor. Sonra bu irfan-ı nezerindeki bilgilerle dayanarak diyor ki işte bak bu merhaleler, bu menzillerden geçerek oraya gidilecektir diye o irfan-ı nezerinde ispatladığı şeyleri veyahut da elde ettiği, bulduğu bulguları ahlak ilminde temel olarak alıyor. Reviş-i teşhis-i durusti ve nadurusti metalibin kitabha ya reviş-i irfani es. Diyor ki bu kitapların da doğru olup olmadığını ancak irfani yöntemden biz yararlanarak anlayabiliriz. Bera-i nekd ve berresin günahsar ez reviş mitevan istifadeker. Bu gibi kitapları eleştirmek, tahlil etmek, doğruluğunu sağlamak için iki yöntem kullanabiliriz. Bir, reveş-i nukusti ines ki piş ferzhayı unhara bayat der irfan-ı nezer-i ispat şeven beresikun. İlk olarak onların yani ön bilgiler, temel bilgiler ki ahlak ilminde alıyorlar, o ön bilgilerin doğruluğunu ki bu irfan-ı nezerde ispatlanacak, onu o irfan-ı nezeri açısından ele alıyoruz. Ve bilim ki aya insuhanan ve metalibi ispat şüdeder irfan-ı nezeri tenavuz daren yani. Bu ahlakın dedikleri bu sözler acaba irfan-ı nezerdeki o ilkelerle, usullerden çelişkili diye çelişkili değil. Bu yönlemle bakıyoruz. Bakarız. İkincisi ise bizatı insanın kendi tecrübesi. Yaşıyor. O diyor ki mesela ben gittim bu yolda gördüm ki filan yerde ben böyle engellendim. Bu şey bana engel oldu. Bu şey engel oldu. Mesela diyelim ki dünya bağımlılığı engel oldu. En büyük bağımlılıklar odur yani. Dünya bağımlılığı. Hani var ya bizim ulemamızdan bazıları ölüm anında mesela olmuş mesela bir çok büyük şahsiyetlerden yani rivayet ediyor mesela birisi vefat ediyor çocukları yanında kendisi büyük bir zat. Diyorlar şehadet getir. Teşehhüdü yani şehadeteyni söyle diyen bir türlü. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammed Resulullah denir. Ve çok teaccüb edirler. Yani bu ölüm anıdır, sekerat halidir. O neyse daha sonra Allah Teala lütfedir, bu bir daha iyileşir yani kendisine gelmiyor mesela. Bir müddet sonra ve diyor ki hemen şu kitabı getirin ben bunu, benim bu kitabı yakacağım diyor. Niye? Diyor işte o kitap bana engeliydi. Ben arz edeyim ki şehadeti getirebilirdim. Niye? Çünkü diyorum ben o kitaba o kadar bağlı, o kadar sevmiştim ki kalben bağlılığım var idi. Öyle ki siz bana deyirdiniz ki şehadet, eşheden la ilahe illallah diye bakardım ki orada birisi kitabı alıp eline diye ki eğer desen la ilahe illallah ben ateş verip bunu yaparsın. Ben de kitaba kıymırdım yanmasına diyemiyorum ya. Mümkün değil, mesela evlat şey ola mümkün değil. Mesela diyelim ki her an, ev, araba mesela. Bu, diyelim ki mesela ben işte bu engel gördüm ben ama ben o zaman gerek bunu, şimdi bunun doğru olup olmadığını insan bizatihi yaşayarak onu mesela diyelim ki görebilir.
Ama sebat olan da şeytan ama da elbette o sevgi olan şeyden değil mi? O anda.
Ben, yani sekeret anı çok önemli bir anlardendi ki Allah inşallah orada imanımızı korumayı bize nasip eylesin inşallah. Evet.
Hepimiz irfan alimlerin hepsi kendilerini geçirmiş, yaşamış.
Onlar bir hakiki arifler var ki geçipler birilerinde müddeidirler. İddiacılar, pazarcılar yani. İmam Sadık Aleyhisselam yürüyürdü mesela güzel bir elbise de giymişti. Mesela gözü kamaştıracak bir elbise. Sobani Savri diye Ehl-i Sünnet'in güya ariflerinden olan birisi de İmam Sadık'ın döneminde geldi İmam Sadık'ın yanına dedi ya peygamber, ey peygamberin evladı. Cebdin dünyaya sırtını dönmüştü. Sizi görürüm ki maşallah maşallah dünya. İmam Sadık Aleyhisselam çünkü leke geleceğiydi imamete onun için orada hemen onu çağırdı. Dedi gel bakayım buraya. Bu gördüğün var ya bu gördüğün dışarıdır yani insanlar burada beni çok ezik görmesinler. Bir de şu an içeriye bak, içerideki elbiselere bak. Bunlar ise çok canı yakan elbiselerdir. Yani rahatsız, rahat elbiseler değil. Bu içeridekini Allah için, bu dışarıdakini de sizin gibilerin karşısında beni hakir görmesinler. Demesinler ki sadece peygamber evladının mesela böyledir bunlar, sefildirler. Şimdi arz edeyim ki bazıları var savruler gibi müddeidirler ki diyorlar ki biz işte böyle. Onlar pazarcıdırlar. Maneviyat pazarcılarıdır. Bazıları da var hakiki ariflerdir. Ayetullah Behçet gibi zatlar inşallah. Evet onlar da hakiki insanlardır. Onlar işte yani bir şey diğerlerse doğru değiller. Rüşdü Müminaski şahs esterki tecarübü irfani hud muddeyi şevet ki mesela onçı der filan kitab beynvanı menzil ez menazili tarikat marif şude es nadus. Bir kimse kendisi diye ki kardeşim ben bu yola koyuldum bak filan ahlakı kitapta yazmışlar ki insan menzillerinden birisi olur bak o yanlıştı ben o menzili görmedim. Veya bir kat menazil ve merahil digeri vücut dörme diye ki ya o adam demiş ki bak şu menzilde bak ona ilave taşla başka menzillerde bak ona ulaşamamış mesela. Şahs batayı in menazil asantar bir halat ve makamatı manevi ders miyabe diyor ki bunun gibi kitap bu belki kitabı hayi ahlaki nizlerin dese karar mı girer mesela menazil-i sahirin var Arapçadır taşlara tercüme edilmiştir ve sert meydan var bu da yine 100 meydan bu da menazil-i sahirin avsaf-ül eşraf avsaf-ül eşraf da gene hazinesidir, tuhsidir. Avsaf-ı eşraf, şereflilerin vasıfları. Mesela şereflilerin vasıfları, sıfatları az edeyim ki gene hazinesidir, tuhsidir. Desteği diğer asar-ı ahlak ezrebişi nakli peyrevikerden, daha çok nakli yani peygamber ve ehl-i beytten veyahut da Kur'an-ı Kerim'den gelen bilgilere nakle dayandırırlar. Nivisengâin asar bi cayi tahrib bahsayı felsefi ya irfani bi Kur'an ve rivayat-ı ma'sumin aleyhümüsselam rücu kerden. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e veyahut peygamber imamın sözlerine müracaat etmişlerdir. Derin asar ayat ve rivayet ki derbari muzat-ı ahlaki es destebendi ve tenzim şunlar bu eserlerde daha çok Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisler düzenlenmiştir mesela ahlak. Ahlakla ilgili. Nebi Sendikani'ni asar Pursi Şah-ı Ahlaki Kudra Ez Tariq-ı Rucu bir ayat ve rivayet pasuk müdehen. Bunlar Kur'an ayetlerine, peygamberine, Ehl-i Beyt'in hadislerine müracaat ederek ahlaki sorularda cevap buluyorlar. Bin tertib in kuna asarra veyet der derece-i evvel nu'i kitab-ı rivayi ve derece-i ba'di nu'i tefsir ve şerhül hadis bilanim. Diyor ki, dolayısıyla bu hadis kitapları ilk başta gerek bir hadis kitabı ve ikinci olarak da hadisi yorumlayan veyahut da Kur'an'ı yorumlayan tefsir kitabı olarak telakki etmemiz gerekiyor. Ravish-i in asar neblis. Bu eserlerde daha çok nakıldan yaralan, yani peygamber imamından gelen sözlerden yaralan. Berayı teşhis dürüstü ve talib onu biz bayat dürüstlüğü esnad-ı rivayet rağmeniz iken eğer bir rivayet ahlakla ilgili bir rivayet getirirse bakalım bu rivayetin senedi doğru mu doğru değil mi? İlk başta o senede bakacağız. Bu rivayet doğrudan peygambere ulaşıyor mu ulaşmıyor mu? Güven var mı yok mu? Ongah derbari tefsir ayar ve delalet rivayet varin ve derin kitap ve davari perdah. Daha sonraki senedini ispat ettikten sonra arz edeyim ki sonra bu hadisin manasını yorumlamaya ki mesela anlamaya çalışmalıyız. Arz edeyim ki Kur'an-ı Kerim'in senedi ki seyitti yani Kur'an'ın bir senedine bakmıyoruz. Kur'an'ın manasına bakıyoruz. Hadislerde iki araştırma var. Kur'an-ı Kerim'de fakat mana araştırması yapıyoruz. Daha acaba bu Kur'an doğru mudur, peygamberin getirdiği Kur'an mı değil? Değil. Arz edeyim, manası doğru mu? Doğru değil. Anladığımız doğru mu? Doğru değil. Ama hadislerde iki araştırma yapıyoruz. Evvelen bu hadis acaba peygambere ulaşıyor mu? Doğrudan mı peygamber bunu ve imam bunu söylemiş yoksa arada bir şüphe mi var? Arz edeyim, senette bir zaaf mı var? İlk önce bu araştırma yapılır, daha sonra peki doğruysa nedir, manası nedir? İkinci araştırmada öyle yapılır. Kitabı hemçün Mehaccetül Beyza, eser-i Feyzi Kaşani, Mehaccetül Beyza, Feyzi Kaşani de yine büyük İslam Şia alimlerinden ve ariflerinden ve filozoflarından birisi ki bu Feyzi Kaşani, Molla Sedra'nın öğrencisidir. Feyz ve Feyyaz, Molla Sedra sürgün edildi. Bu şey iş, dönemindeydi, bu şeydeydi, yani İran'da yaşıyordu ve o zaman da İran'ın sanırım Şah İsmail ve Bülbül Şahlarından birisiydi. Arabi Şah İsmail de değildi, sanırım başkasıydı. Ama bu meşhur Şah Abbas mı ya, böyle birisiydi yani. Meşhur Şahlardan birisiydi. Bilahare sözü bu padişaha, İran Şahı'na hoş gelmedi. Yani ve çok da yani bazen biz ulemaların yani hasadeti çok büyük bir bilgi kaynağı oldu. Biz bir çekemedik, gittik hep bunun sirayetini yaptık. Yani padişaha ispiyonculuk yaptık. İşte bunun böyle yanlış düşüncesi var, böyle yani dinden çıktı, şudur budur.
O zaman ulemalar mı onu yaptı?
Ha, ulemalar yaptı. Hatta bu yazıyı bir tane müştehidin ve birkaç tane alimin nezdinde muhakeme ettiler. Alan gel diye senin bu itikatların doğru mu doğru değil mi? Sen yanlış mı insanlar bilmelisin? Mahkeme yani sonunda o şeyde doğru olduğu sözler yani bunların sözlerinin bunun ispiyonculuk yapanların yanlış olduğu ispatlanmasına rağmen Şah'a karşı boyun eğmedi diye. Şah bir rüyadan bahsetti o şeyde. O rüyada mesela az edeyim zihnine değil yani bu yorumlarken biraz Şah'ın mesela diyelim ki senin de yani diyelim ki insanın ruhu temiz olsa, doğru dürüst rüya gören bir şey olsa yani onun senin ruhunda bir kirlilik var anlamına gelen bir açıklama getirince dedi işte, sen misin beni böyle şeyden haberette bulunan buna hüküm, idam hükmü vermedi dedi seni sürgün ediyorum. Bu yazarı, karısı, iki tane de kızı var dedi. Oğlu yok. Bir tane küçük kızı az edeyim sürgün etti. Bunu dedi ki sen sürgün ettiğinde şehirlerde yaşayamayacaksın. Gideceksin mesela çok dağlarda filan da yaşayacaksın. Bu yazık aldı kendisi, ailesini, çocuklarını. O zaman da bunun da iki tane öğrencisi Feyz ve Feyyaz da o Feyz-i Kaşani ile bir de Feyyaz bu da ustalarından ayrılmadılar. Ve sonunda ikisi de bunun damadı da ayrılmadılar. Kızlarını verdi o az edeyim öğrencilerine. İşte az edeyim ki bu zat Feyzi Kaşani de çok mühim bir zattır. Feyzi Kaşani'nin yazmış olduğu ahlakı eserler var. Birisi Mehecetül Beyza'dır. Arz edeyim ki çok önemli eserlerden birisidir. Bu Mehecetül Beyza ve Ehya'ul Ulumunun kitabının bir özetlenmesi ve tahsis edilmesi. Ehya'ul Ulum kitabı Gazali'nindir Ehl-i Sünnet'te. Yani burada çok bazı şeyler, doğru olmayan sözler de var. O geldi bu kitabı aldı, yanlışlarını ayıkladı ve doğrularını ispatladı. Ehl-i Beyt hadisleriyle birlikte adını koydu Mehecetül Beyza. 10 cilddi bildiğim kadarıyla zihinde. 10 cilt kitaptır. Bir de İrşad-ül Kulub-ı Deylemi. İrşad-ül Kulub da bir, tek bir cilt değil bir kitap. Yok, şimdi son olarak 2 ciltte basılıptır. İrşad-ül Kulub-ı Deylemi, bu Arapçadır. Farsçasını bilmiyorum var mı yok mu. Bu da yine hadislerden oluşan ahlak-ı bir kitaptır. Bir de Ahlak-ı Muhteşemi diye bir kitaptır ki bu da Hz. Nesreddin Tusi'nin yine. Bu da yine Hz. Nesreddin Tusi. Bakıyorsun ki kitapları, felsefi, irfani, rivayi.
Yani işte, İrşad-ı Kulub'un anlamının kalplerin şad olması.
Kalplerin yok, kalplerin hidayet edilmesi. Yani doğruya yönlendirilmesi. Hop. برای اون که از مزایای همه این روش ها برخوردار شویم بهترین روشی و این است که عرض دهیم که در تشخیص مزایای به اخلاق خیش به همه این منابع مراجعه کنیم یا که بو یعنی دها کپسان برماسی و دها دورو بلگی بلاش باقی هر چونه ده مراجعات ادلیم دیور بی ویژه با متوجه به غنی بودن مجامع روای حادث اخلاق و با توجه به اینکه معصومین سرچشمه های دانش وهادیان امتی bir saadet dünya ve ahiret hasten. Özellikle diyor ki Ehl-i Beyt ki mesela insanların hem dünya hem ahiret saadetinde hidayetçileridir. Onların sözlerine yararlanmak gerekiyor. Bunu kanıbet etmek. Eğer onlara sözlerine yararlanmak nankörlüktür diyor. Ve nitekim diyor ki hadiste ki o ziyaret-i camiada var. O camiye-i kebir ziyaretli. بِمُوَلَاتِكُمْ اَلَّمَنَا اللّٰهُ مَعَالِمَ دِينِنَا sizin vilayetinizi kabul etmek yani sizinle, sizin öğretmenliğiniz de Allah bizim dini bilgilerimizi bize öğretti. Ve esnehe ma kâne fesede min dünyana ve dünyamızın fesat, bozgunluğunu ıslah eyledi. Hem yani dünya konusunda bize önderlik ettiniz, hem ahiret konusunda önderlik ettiniz, hem dünyamızı ıslah ettiniz, hem ahiretimizi. Ve az edeyim, bu daha manası derindir. Veya da keza mesela aynı ziyaretnamede bikum yuslaku ila rızvan sizinle rızvana ulaşılır. Ve ala men cehede vilayetekum gazabur rahman sizin vilayetinizi inkar edenine de Allah'ın gazabı iner. Vilayetimizi hop, bu arz edeyim ki diyor ki biz gerek özellikle Ehl-i Beyt'in bize bu konuda gerçekten de yani Ehl-i Beyt'in bize sunmuş olduğu bilgi hem felsefidir hem irfanidir. Yani hepsi onda var. İrfanın yazmış olduğu ciltlerce kitap bakıyorsun ki İmam Ali Aleyhisselam'ın tek bir cümlesinde yer alıyor. Felsefenin de keza mesela. Hepsinin istifade ez tecarübe kesani ki der rah-ı kemal ra peyrebi ez desturat İslam teykerden müfidesin. Bir de bu kemal yolunda ilerleyen, İslam Resulü'nde ilerleyen insanların tecrübelerinden de yararlanmak önemli. Mesela Ayetullah Behçet gibi, Esas-ı Davulu gibi. Onlara mesela öğrenciliği yaparsan, onların sözlerine, onların hayatına bakarsın. Ulemanın hayatı çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar eğer imkanımız varsa ulemanın mesela hatıralarının, hayatlarıyla ilgili öz bilgileri mesela diyelim ki okumak insana bazen yönlendirici oluyor. Ve behre buradan az tecarüb olan ihtimal-i hatara der teyyi mesir-i kemal kemter bir konudur. İnsanın kemale gitmesindeki yolu hata şeyini azaltıyor riskini. Elbette bilun şek ne mi tevan tavsiyahı herkes ra tenha bir deli bin delil ki hul iddiayı seyri sönük ve keşmiş hul mi kunet pezir ol. Her söz ki her iddia edenin sözünü sadece ki ben iddia ediyor ki ya ben seyri sönük eylemişim. Ben maneviyette seyrelemişim ve keşf-i şuhud olmuş bana, ben mükaşfe olmuş, bana gösterilmiştir. Bu iddiaları arz edeyim ki kabul edin. Zaten bu makam sahibi insanların iddiası olmaz. İddiacılar genellikle yalancılardır. Belki bayat in tavsiyahara bir kitap ve sünnet erzeken bunları tavsiyelerini gene, gene kitaba sünnete gene Kur'an-ı Kerim'e peygamberin ehl-i beyt hadislerine sunmak lazım. Ve terek-i sendişi akli ve sire sireh ve nasire onra ez hemşina akli ölçüyle de Kur'an-ı Kerim'e sunduğu sonra bu sözlerin doğruluğunu ve yanlışlığını saflığını ve bulanıklığını nedir? Teşhis etmemiz lazım. Vandah bu ne belli mutlu. Ondan sonra ona amel etmek lazım. Bir doğru kulası ve etme koyayım her iki ezlemiş hayı mezkur ve cekahı ve mezahı hudra daren her bu yöntemler her birisinin kendine has özelliği ve meziyeti vardır, artısı vardır ve beyteres ki miyanihin mezayatı haddi mümkün cemken ve en iyisi buradaki mümkün olduğu kadar biz bu mezayaların hepsini birleştirelim ve yararlanalım diye düşün.
Pardon. O sele ve nasere ne demek Farsça'da?
Yani saf, saf olmayan da. Yani dürüst ve ne dürüst?
Dürüst
ve ne dürüst? Burada artık yeni derse geçmeyeceğiz. Gerçi vaktimiz de var, benim de işim var. Burada bitiriyoruz inşallah. Ben bugün erken gitmem lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sellem.